Sayın Ataman, 40 yarım asırdır buradayız. Bir türlü bütünleşme sağlanamadı. Ne yerli halk bize, ne de biz onlara ısınabildik. En azından ben böyle düşünüyorum. Vatandaşlıkla birlikte seçme hakkımız da var. Buna rağmen Almanya'yı bir türlü benimseyemedik. 40 yıllık bir göç süresinin uyum için yeterli olmadığı belirtiliyor. Buna rağmen küçük olumlu gelişmeler örnek olarak gösteriliyor. Ne var ki? Türkiye'li göçmenlerin büyük bir çoğunluğu gittikçe kendi içine kapanıyor. Dini örgütlemeler içinde kendini ifade etme eğilimi büyüyor. Hoca gereksiz dedi diye çocuğunu yuvadan alma olayları yaşanıyor. Bizim hangi haklarımız olmalı ki göçmenler olarak Almanya'yı benimseyebilelim?
Şimdi yani bu sorunuzdaki benim hissettiğim kadarıyla genel vurgu bu hoca tabirinden kalkarak daha çok din unsuru. Yani din unsuru acaba sizin deyiminizde bu uyuma engel mi? Veyahut bir rol oynuyor mu? Gibi alıyorum ben bunu. Çünkü şey yaparken bir sürü unsurun yanında bu hoca unsurunu vurguluyorsunuz. Size izin verirseniz bir olaydan bahsedeyim.
Buyurun.
Seneler evvel göçün ilk başladığı yıllarda İsviçre'de bir Heim'de Heimleiter'i bu yatak altlarında duran valizlerden, sandıklardan vesaireden rahatsız olmuş. Bunları yapılan bir odaya kaldırmak istemiş. İşte bir oda yapılmış. Herkesin eline anahtar verilmiş. Bu valizler, sandıklar vesaire de buraya kaldırılmış. Fakat birdenbire Heim karışmış. Herkes isyan etme noktasına geliyor. Bunun üzerine merak edilmiş, araştırılmış. Bu sandıklarda, bu valizlerde, bavullarda ne var diye. Sandıklarda, valizlerde, bavullarda olan şey memleketten getirilen bir takım küçük anılar vesaire vesaire gibi şeylermiş. Yani değersiz şeylermiş.
Evet.
Ve psikologların bundan çıkardığı sonuç, bu küçük objeler bu insanların memleketleriyle olan bağlarını sağlıyor. Yani oradan kalkarak, bu olaydan kalkarak araştırmacılar şöyle bir sonuç çıkardıklarını hatırlıyorum. Yani göçmenlerin büyük korkularından biri bu kocaman yabancı denizde kendilerini kaybetmek, yani kişiliklerini yitirmek. Bunun için bir takım şeylere özellikle daha çok bağlanıyorlar. Binaenaleyh din bu insanları kendi memleketlerine bağlayan önemli unsurlardan biri.
Evet.
Ve bu temel üzerine tabii bir takım kuruluşların, bir takım kişilerin dini bu insanların yumuşak karnı olarak görüp onlarla çıkar ilişkileri kurmaları veyahut çıkara dayalı politik ilişki kurmaları vesaire şeklinde de körüklenince bu din unsuru bana kalsa özellikle Federal Almanya'da körükleniyor.
Evet.
Ve ne oluyor? İşte bu bir de kaliteli, vasıflı din adamı da bulunamadığı için din konusu tamamen işte, kara hocaların eline kalıyor.
Evet.
Yani bence aşılması gereken ve belki önemli konulardan biri vasıflı, ki İslam aleminde biraz kıt bir unsur, vasıflı din adamı bulmak. Bu yani bunu yani bu örnekten kalkarak böyle bir sonuç çıkarılabilir diye düşünüyorum.
Evet. Peki Sayın Ataman, çözümlenmemiş ama çözümlenmesi gereken hangi problemlerimiz var bizim burada?
Çözümlenmemiş ama çözümlenmesi gereken sorunlar. Ruhr bölgesinde eğer telefon kataloğuna bakarsanız,
evet,
on binlerce Brandinski, Trindinski falan gibi hep Polonya isimlerine rastlarsınız. Ve bu adamlar artık Almandırlar ve Polonya ile ilişkileri yoktur. Rur bölgesinde 1800'lü yılların sonunda 1900'lü yılların hemen başında 20 binin üzerinde Polonyalı dernek varmış. Bugün artık bunların bir tekine rastlamak mümkün olmuyor. Ve bu insanlar tamamen asimile olup Alman toplumunun bir parçası haline gelmişler. Yalnız isimlerini muhafaza ediyorlar. Türkler için tabii bu söz konusu değil ve daha da güçleşiyor. Türk televizyonlarının yatak odamıza kadar girmesi, artık uçaklarla hafta sonu dahi Türkiye'ye gidip gelebilme vesaire, bu insanların Türkiye ile olan bağlarını çok da güçlendiriyor. Yani insanlar önemli miktarda yaşadıkları ülkede, yaşayacakları yerde, geldikleri ülkede yaşamaya başlıyorlar.
Evet.
Bu bir sorun. Yani iyi bir yaşadıkları ülkeye yeteri kadar konsantre olamıyorlar diye düşünüyorum. Bu sorunlardan biri bu. Bu göçmenler tarafından çıkan bir soru.
Evet.
Yaşanılan ülkelerde de yaşanılan ülkeye göre değişik, tabiri bulmak çok güç, itmeler var. Yani göçmenleri kabul etmekten ziyade onları böyle bir yerde paketleyip muhafaza etmeyi düşünüyorlar. Zaten göç alan ülkeler hiçbir zaman bu insanları kendi işlerine almayı düşünmemişler. Yani emek ithal etmeye kalkmışlar ve bunları belli bir zaman sonra geri yollamayı düşünmüşler. Fakat süre içinde işverenler şunu fark etmişler ki daha evvel çalışan insanı geri yollayıp yenisini getirmek rantabl olmuyor. O zaman bunlar kalsın demişler. Fakat bunlar kalsın demek bitmemiş. Bunun üzerine aileler gelmiş. Aileler gelince çocuklar gelmiş. Veyahut çocuklar doğmuş. Ve böylece yani hiç kimsenin hesaplamadığı yeni bir durum ortaya çıkmış. Ve bunu hiçbir zaman ne Almanya ne diğer Avrupa ülkeleri bu konuyu ciddi olarak çözmek için bir girişimde bulunmadılar. Bu sorunun, yani göç ve göçmenlik sorununun çözümü için hep hukuki, polis, idari çözümler aradılar. İşte ve dolayısıyla bu entegrasyon olayı denen, sizin uyum dediğiniz olay güçleşti, bir türlü olmadı. Bir de yani göçmenlerin burada kendi haklarını savunacakları,
evet,
kuruluşlar yok. Evvelce yani dernekler vardı. Yani benim bildiğim kadarıyla uzun seneler göçmen derneklerinde çalışmış bir insan olarak göçmenlerin kazandığı hemen hemen bütün haklar bu göçmen dernekleri tarafından dile getirilmiş, savunulmuş ve kazanılmış haklardı. Artık etkin ve yetkin göçmen derneği de yok. Bugün yani bakıyorsunuz dernekler iki büyük bölümde toparlanabilir. Birincisi dini dernekler. Yani din unsuru etrafında örgütlenmiş dernekler.
Evet.
Diğeri de önemli miktarda Türkiye hükümetinin etkisindeki dernekler. Din unsuru etrafında toplanmış olan derneklerin insanların buraya uyumları vesaire vesaire gibi sorunları yok veyahut bu konu onların gündeminin önde gelen maddelerinden değil. Türkiye ile ilintili dernekler için de aynı şey. Bunlar da buradaki insanların sorunlarına eğilmekten ziyade Türkiye'nin buradaki sesi olmaya itiliyorlar. Böylece göçten kaynaklanan toplumun kendini savunacağı, onun politik sesi olabileceği kuruluşlar da kalmadı. Evvelce bunlar vardı.
Evet.
Yani eğitim konusunda, askerliğin ücreti konusunda vesaire birçok konuda bu dernekler çok iyi işler yaptılar. Fakat bu dernekler artık kalktığı için göçmenler kendi sesini duyuracak bir takım aletlerden de yoksun kaldılar.
Evet.
İşte, hükümetler de az evvel söylediğim gibi hiçbir zaman bu insanları kendi işlerinden, kendi unsurları haline getirmek için ciddi bir girişimde bulunmadılar. Bunun en büyük, en aktüel örneğinde Fransa'daki olaylar.
Evet.
Fransa'da bir yerden patladı bu olay. Bilmiyorum yani sorunuza cevap verebildim mi?
Tabii. Sayın Ataman, uyumun ortak çıkarlar için bir araya gelmekle çözülebileceği, bu nedenle kültürel, ırksal, dinsel ve bunları da içine alan işin psikolojik yanını, bu özelliklerin öne çıkarılmaması gerektiğini savunanlar var. Göçmenler olarak bizim kültürel kimliğimiz tanınmazsa, Almanya'nın siyasi gündemiyle bütünleşmemiz, burasını kendi vatanımız gibi kabul edebilmemiz sizce mümkün mü? Psikoloji eğitimi almış olan birisi olarak.
İnsan, benim kanımca, üretim içinde olduğu toplumun bir ferdidir. Yani eğer biz federal Almanya'da veyahut başka bir ülkede yaşıyorsak, eğer o ülke içindeki üretimin bir parçasıysak, biz o ülkenin bir parçasıyızdır. Ha, Türkiye'ye bir takım sübjektif unsurlarla bağlı olabiliriz. Ne bileyim ben, işte orada doğmuşuzdur, çocukluğumuz orada geçmiştir, annemizin babamızın mezarı oradadır, ilk sevdiğimiz kadın oradadır vesaire. Tabii ben kendim için söylüyorum, birinci kuşak için söylüyorum.
Evet.
Oraya tabii bağlıyız. Ve biz istesek de istemesek de bu bağlılığımızı bir şekilde bizim çocuklarımıza yansıtıyoruz. Mesela bir arkadaşımın kızını hatırlarım. Evde salata yeniyordu. Aa dedi, Türkiye'deki domateslerin tadı burada yok. Ama kızcağız Türkiye'deki domatesin tadını bilmez ki. Yani işte annesinden babasından ona yansıtılan o özlem onda o şekilde kendini buldu. Yani bence yaşadığımız toplumun bir parçası olmak zorundayız. Ama o kişilik olayı da bambaşka bir konu. Yani o kendi getirdiğimiz kişiliğimizi, tarihimizi, kültürümüzü de silip atmamalıyız. Zaten bu göçten kaynaklanan toplum ne Türkiye'dekilerin bir devamıdır, ne de Almanya'daki otokton halkın bir parçasıdır. Bu kendisinde başlayan yeni tür bir insandır. Bunun içinde siz Almanya'dan telefon ettiğiniz için söylüyorum. Yani Almanya'dan gelen unsurlar da vardır. Bu insanların Türkiye'den getirdikleri unsurlar da vardır. Yani burada aklıma şey geliyor. Jung geliyor. Jung'un biliyorsunuz sosyal veya toplumsal bilinçaltı teorisi vardır.
Evet.
Yani insanlar asırlardan beri toplumsal olarak yaşadıkları olayın kalıntılarını kendi içlerinde muhafaza ederler. Yani istesek de istemesek de biz geldiğimiz toplumun anılarını, izlerini taşıyoruz. Burada yeni olaylar ortaya çıkıyor. Yeni şeyler öğreniyoruz. Bunların ikisinin bir yerde bir karışımı zorunludur diye düşünüyorum. Bir de toplumun kendini, yani göçten kaynaklanan toplumun kendini bu uyumu yapabilmesi için rahat hissetmesi lazım. Emniyette hissetmesi lazım.
Evet.
Yabancı düşmanlığının arttığı, işsizliğin arttığı bir ve işsizliğin özellikle göçmen kökenli insanları vurduğu bir ortamda, bir toplumda bu insanların kendilerini emniyette hissetmeleri, güvende hissetmeleri güçleşir. Ve bu güçleşmede tabii bu insanların bu toplumun bir parçası olmalarını engelleyecektir. Toplumun parçası olmaları derken hani şeyden bahsetmiyorum. Bu toplumdaki bir prototip haline gelmelerinden bahsetmiyorum.
Evet.
Ama bu toplumun içinde onunla beraber işini gören, fonksiyonunu gören bir unsur olarak düşünüyorum. Müsaade ederseniz başka bir şey geldi bu arada konuşurken aklıma.
Buyurun.
Mesela Almanya'da entegrasyon diyoruz. Ama Fransızca konuşulan ülkelerde veyahut bu ülkelerdeki sosyologlar entegrasyonun yerine ensersiyon tabirini kullanıyorlar. Ensersiyon tahmin ediyorum Almanca'da olmayan bir kelime var. Kelime. O da kemiğin kemik olarak, adenin adene olarak kendi niteliklerini muhafaza edip birlikte fonksiyon görmeleri. Yani Almanya'nın bir toplumunun bir ferdi olarak bu toplumun kurallarına göre vesaireye göre işlev görme olayı.
Evet.
Yani, bilmiyorum gene ben dağıttım mı karıştırdım mı?
Hayır, güzel örnekler var.
Dağıttım mı?
Sayın Ataman, çok kültürlü toplum denilince ne anlıyoruz? Yani teorik kavrayışımız icraata sizce nasıl dönüşmeli?
Vallahi çok kültürlü toplumla ilgili çok çok değişik tanımlar var. Onun için yani bu konu bayağı uzun tartışılması gereken bir konu. Bence değişik kültürlerin birbirlerini ezmeden, birbirlerinin sınırlarını zorlamadan birlikte yaşadıkları, onların birlikte oldukları bir toplum diye düşünebiliriz. Yani öyle tarif edebiliriz. Yani benim için en azından bu böyle.
Evet.
Ama yani toplum, yani kültürler ve toplumlar bir arada yaşadıkları zaman isteseniz de istemeseniz de bunlar birbirlerini etkilemeye başlayacaktır. Şimdi Türkiye'li, Türkiye kökenli göçmenler için içinde yaşadığı çok zengin olan, Almanya için söylüyorum hep, kültürü değiştirebilmesi çok güç. Çünkü bizim getirdiğimiz, yani Türkiye'den getirdiğimiz kültür tam memleketteki kültür değil. Bir, kır kesiminden gelmiş insanların kır kesimi kültürü. Ve bu kır kesimi kültürü, yani feodal bir kültür sonuç itibariyle. Almanya'daki ilerlemiş kapitalist toplumun kültürüyle baş edebilmesi mümkün değil. Yani bir yerde istense de istenmese de bizi kabul eden kültürün bizim getirdiğimiz kültürü ezeceğini düşünüyorum. Yani süreç içinde, çok uzun süreler içinde, bu Türkiyeliler için az evvel söylediğim sebeplerden daha geç ve güç olacaktır ama üzerini örtecektir. Yani süre içinde kaybolacaktır. Zaten yani yaşadığımız örneklerden de biliyoruz. Bugün artık kendi aralarında konuşan iki kardeş Almanca konuşuyor.
Evet.
Ve biliyorsunuz dil kişiliğin en önemli unsurlarından biridir. Yani artık kendi dilini ikinci dil olarak kullanılıyor. Ve böylece kendi öz kültüründen uzaklaşmaya başlıyor. Ha, iyi mi kötü mü o da başka bir şey. Yani o başka bir tartışma konusu. Ben hiç de o kadar kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum.
Evet.
Yani önemli olan insanların mutlu olarak kendilerini geliştirerek yaşayabilecekleri bir ortamın oluşmasıdır. Eğer o ortam oluşuyorsa pek sorun da yoktur diye düşünüyorum ben kendi hesabıma.
Evet. Peki Sayın Ataman, taleplerimizi biraz önce tartıştığımız konulara ilişkin oluşturacağımız talepleri hangi araç ve yöntemlerle politik karar alma organlarına iletmeliyiz sizce?
Politik bence en önemli unsur seçim hakkı. Seçme ve seçilme hakkı. Yani seçme ve seçilme hakkı kazanıldığı zaman her türlü hakkımızı vesaireyi savunabiliriz. Çünkü diğer haklar, şunlar, bunlar bugün verilip yarın alınabilir. Ancak seçme ve seçilme hakkımız olduğu zaman hakkımızı, hukukumuzu vesaireyi savunma imkanı olur.
Evet.
Bunun dışında yani diğerleri hep bence talidir. İkincidir. En önemli şey seçme ve seçilme hakkıdır. Tabii yalnız burada başka bir olay gündeme geliyor. Mesela bilmem bilir misiniz? DGV göçmen işçilere sendikal alanda seçme hakkı vermek için çok zorlanmıştır.
Evet.
Vermemek için diretmiştir. Ancak Avrupa düzeyinde çıkan bir karar DGB'yi böyle bir hak vermeye zorlamıştır. Yani DGB gibi işçilerin haklarını savunan bir kurulda dahi böyle olursa diğer partilerde vesaire nasıl olur diye düşünün. Mesela bir de şeye uygulamaya bakın. Parti içinde sendikalarda da böyledir. Yani metrip sata giren pek çok yabancı vardır. Yani iş yeri temsilcisi olan pek çok yabancı vardır. Fakat sendik kademelerinde yükselen bir Yılmaz Karahasan'dan sonra ki dünyada tektir ve dünyanın en büyük sendikası olan İG Metal'in yürütme kuralı üyesi olmuştur. Bunun dışında bir örnek yoktur. Yani göçmenlerin, özellikle Türkiye kökenli göçmenlerin sendikalar ve partiler içinde üst düzeylere çıkması daima engellenmiştir. Bu bence biraz da doğaldır. Ama insanlar partilere girip partilerde çalıştıkça bu açılacaktır. Buna mukabil işte Cem Ozan gibi bir de şu yeşillerden olan şey neydi?
Özdemir.
Özdemir gibi iyi örnekler de var.